Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı İnsanlığı Kemiren İhanet, Dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yazarı Yaşar Nuri Öztürk. Türü din, araştırma. ISBN nosu 978-975-6779-52-1. Bu kitap 503 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Elinizdeki eser, tarih boyunca insanlık dünyasında temel zulüm olan dincilik konusunu bütün yönleriyle ele almaktadır. Bugün dünyanın dincilik diye anıp şikayetçi olduğu bela, aslında Kur'an'ın büyük zulüm ve en büyük düşman ilan ettiği şirkin ta kendisidir. Dincilik, maskeli, sinsi bir şirktir. İslam peygamberinin ümmetim adına en korktuğum şey dediği de işte budur. Asr-ı Saadet'te Kur'an'ın deşifre ettiği bir prototip dincilik sahtekarı vardır. Tume bin Übeyrık. Elinizdeki eseri 7. bölümünde genişçe tanıtıp değerlendireceğimiz bu tipik dincilik sahtekarını Kur'an, hain olarak anmaktadır. Bizim bu eserin adında yer verdiğimiz ihanet sözcüğünü işte bu Kur'ansal mesajdan aldık. Dincilik, dinde Allah'ın irade ve isteğinin yerine kısmen veya tamamen insanın irade ve isteğini geçirmektir. Bu yer değiştirmenin gerekçesi çok farklı olabilir. Çıkar, siyaset, cehalet, egoizm, hatta sadizm. Günahkar, ibadette noksanı olanların sıfatıdır ve İslam'ın şaşmaz kabulüne göre amelde noksanlık, imanda noksanlık anlamına gelmemektedir. Günahkar, hatalı, mahcup insandır. Onun için Allah ona acır, merhamet eder. Dinci ise, din yaftası altında Allah'ın yetkilerini kullanmaya kalkan ikiyüzlü bir namert olduğu için Allah ona öfkelidir, rahmet ve merhametini onu kurtarmak için kullanmaz. Gerçek dini dışlayarak onun yerine bir istismar dini geçirmenin Kur'an'daki adı şirk, günlük hayattaki adı dinciliktir. İslam'ı yozlaştıran Emeviler, atalarının inancı olan şirki saklamak maksadıyla halkın şirki tanımaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve başarılı oldular. İmam-ı Azam'ın hocalarından ve İslam vicdan ve irfanının anıt temsilcilerinden biri olan Cafer Sadık'ın, Emevilerin en büyük kötülükleri şirkin tanınmasını engellemeleri olmuştur sözü, insanlık adına en hayati gerçeklerden birinin dile getirilişidir. Dinciliğin Türkiye'deki serüveni ayrı bir kitapta incelenmiştir. Türkiye'de Dincilik adlı o eser daha sonra sizlere ulaştırılacaktır. Tamamen Türkiye'ye özgü dincilik ilkeleri, eylemleri, yöntemleri Türkiye'de dincilik kitabında ayrıntılanacaktır. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Sizin kafirleriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir dokunulmazlık mı var? Yoksa biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Kamer Suresi 43-45. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerlerde, insanları Allah'ın yolundan usandırarak vazgeçirirler. Tevbe Suresi 34. Birini hidayete erdirmek için denizleri ve karayı dolaşırsınız da, o kişi dine dönünce siz onu kendinizden iki kat daha cehennemlik edersiniz. Hazreti İsa. Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlarsa kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. Giordano Bruno. İnsan dinsel inançlara sığınmadıkça kötülüğü büyük bir zevkle ve acımasızlıkça asla yapamaz. Blaise Pascal. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı. 3. baskı. İstanbul 2010 Yeni Boyut. Ön söz. Elinizdeki eseri tarih boyunca insanlık dünyasında ve bugünkü Türkiye'de temel zulüm olan dincilik konusunu orta boy bir kitapta incelemeyi düşünerek yazmaya başlamıştık. Ne var ki konunun içine girip araştırmayı ilerlettikçe meselenin öyle 2-300 sayfada ortaya konamayacak kadar geniş ve önemli olduğunu gördük. Şunu da gördük, bizim ve bir ölçüde bütün dünyanın dincilik diye anıp şikayetçi olduğu bela, aslında Kur'an'ın büyük zulüm ve en büyük düşman ilan ettiği şirkin ta kendisidir. Dincilik, maskeli sinsi bir şirktir. İslam peygamberinin ümmeti adına en çok korktuğu şey de işte budur. Çalışmayı gittiği yere kadar götürdük ve sonuçta elinizdeki kitap ebadında 7-800 sayfalık bir dosya çıktı. Bu hacimde bir çalışmayı tek kitap halinde de yayınlayamazdık, iki ciltlik bir eser olarak da. Çünkü iki halde de halk tarafından okunması zorlaşırdı. Ayrıca tarih boyunca ve genel anlamda dincilik konusunu Türkiye dinciliğinden ayrı yayımlamanın, kitabı yabancı dillere tercümesi açısından da kolaylık sağlayacağını göz ardı edemezdik. Türkiye herkesi ilgilendirmeyebilirdi ama genel anlamda dincilik herkesi ilgilendirirdi. Herkesi ilgilendiren rahatça tercüme edilebilsin diye sadece Türkiye'yi ilgilendireni ayrı bir kitap olarak yayınlamayı esas aldık. Türkiye'de dincilik bu eserin ardından ayrı bir kitap olarak sizlere ulaştırılacaktır. Bununla birlikte genel dinciliğin anlatıldığı sayfaların birçoğunda Türkiye dinciliğinin tanınmasına da yarayacak pek çok bilgi bulacaksınız. Türkiye'ye özgü dincilik belirtileri, eylemleri, yöntemleri ve suçları ikinci kitaba bırakılmıştır. Asr-ı Saadet'te Kur'an'ın deşifre ettiği bir prototip dincilik sahtekarı vardır. Tume bin Ubeyrık. Elinizdeki eserin 7. bölümünde genişçe tanıtıp değerlendireceğimiz bu tipik dincilik sahtekarını Kur'an hain olarak anlamakta ve bu hainliği 15 ayetle yaklaşık 2 sayfada ayrıntılamaktadır. Bizim bu eserin adında yer verdiğimiz ihanet sözcüğünü işte bu kuransal mesajdan aldık. Bu eserde, belki de ilk kez bu eserde, Haçlı Seferleri bir dizi dincilik saldırısı olarak değerlendirilmiştir. Daha da ilginci, bu eser, Nibolu Savaşı ile sona erdiği kabul edilen Haçlı Seferlerinin bitmediğini, Çanakkale Savaşları'nın, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve nihayet Irak işgalinin de önemli Haçlı Seferleri arasında sayılması gerektiğini savunmaktadır. Bu, bir ilim ve düşünce adamı olarak bizim tezimizdir. Bu teze katılanlar olabileceği gibi katılmayanlar da olacaktır. Ama biz, temel düşüncelerimizden biri olarak Haçlı Savaşları'nın hala devam ettiğine, değişenin sadece kişiler ve dekorlar olduğuna inanan bir tarih ve dünya görüşünün sahibiyiz. Eser, yaratıcının bir rahmet ve mutluluk yolu olarak insana lütfettiği dinin, nefsini tanrısal iradenin önüne geçiren zalimler ve sahtekarlar tarafından bir zulüm ve çıkar ideolojisine dönüştürüldüğünü samimi vicdanlara anlatabilirse, bir Kur'an mümini olan yazarı mutlu olacaktır. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul 2010. Giriş, dinciliğin insanlığın geleceği açısından taşıdığı tehdit. Dincilik, Tanrı'ya hizmet yaftası altında dini Tanrı iradesinin tersine işletmenin şeytani zihniyetidir. Bu zihniyetin taşıyıcısı olan dinci, Tanrı'yı dinciliğin rızası için kullanırken, dindar kendisini Tanrı'nın rızası için kullanır. Dindar, dinin yani tanrısal iradenin kendisini kullanmasına izin veren, bunun içinde dinin sahibi olan Allah'a teslim olan insandır. Dinci ise, dinin kendisini kullanmasına asla izin vermeyen, dini kendi hesapları için kullanmaktan da asla vazgeçmeyen insandır. Yani dindar, kendisini tanrısal iradenin kullanımına bırakırken, dinci, tanrısal iradeyi kendisinin kullanımına almaktadır. Dindar, Tanrı hesabına kendinden fedakarlık yaparken, dinci kendi hesabına Tanrı'yı ve dini feda etmektedir. Dindar kendi adını kullanarak Tanrı için iş yapar. Dinci ise Tanrı adını kullanarak kendisi için iş yapar. İslam'ın ruhu olan Allah'a teslimiyet, dindarda Allah'tan başkasına veya Allah'tan başka bir değere teslim olmamak şeklinde belirirken, dincide Allah'ı kullanarak başkalarını teslim alma şeklinde sergilenir. Bu noktada dinciliğin kahrını, diri diri yakılarak çekmiş bir dindarın, bütün zamanların en büyük dahilerinden biri sayılan, tabir Alman filozofu Hegel'indir, İtalyan filozofu Bruno'nun şu tespiti tanrısal bir söylem gibi önümüzde çıkmaktadır. Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah'ı kullanırlar. Bruno'nun bu sözünde gündeme getirilen birinci tip dindarın, ikinci tip ise dincinin prototipidir. Dinci, ağzına aldığı bütün yüce değerleri kirletip pisleten bir müsibet üreticidir. Dincinin elinde hastalanan değerler, teorik olarak ne ölçüde yüce olurlarsa olsunlar, pratikte insana sadece zarar vermektedir. Hastalanmış değerlerin oluş yerine ölüş getirdiğini insanlığın dikkatine sunan çağdaş ruhların başında Nietzsche, Ölüm 1900, gelmektedir. Diyor ki, ahlak ve erdeme ilişkin her sözün ardında bir sahtekarlık ararım. Bu tespit, hastalanmış değerlerin kendilerinden beklenenin tam aksini verdiklerini, eşsiz bir güzellikte ifade etmenin yanında dinciliğin insanlığa verdiği zararın büyüklüğünü de göstermektedir. Çağımızda hastalığa uğrayan değerlerin başında din gelmektedir. İtiraf edelim ki günümüzde din, özellikle son çeyrek asrın Türkiye'sinde Engizisyon çağlarındakinden daha ağır bir hastalanmanın içine itilmiş bulunuyor. Bunun sebebi bizatihi din değildir, dincinin eline teslim edilmiş dindir. Din istismarını tanıyıp kavramada yeni bir tanımlamanın zorunluluğu ve dincilik tabirinin anlam ve önemi. Dinler tarihi bakımından da önemli saydığımız Kutsal Dehşet adlı kitabın yazarı James Holt, eserini anlamlı bir mesaj taşıyan şu cümleyle bitirmektedir. İnsanlar arası zulme bir çare olması düşünülen dinin, sıklıkla cinayetler ve çılgınlık için bir sebep haline gelmiş olması, insanlık adına çok üzücüdür. Din karşıtlığını veya dine aykırı işler yapmayı ifade için bir düzineye yakın tabir vardır. Bunların bir kısmı tüm dinlerin kullandığı ortak tabirlerdir. İnanan, mümin, inkarcı, münkir, tanrı tanımaz, ateist, putperest, müşrik, zındık, mürtet, dinden çıkan, itaatkâr, günahkâr bunların önde gelenleridir. Bir kısmı ise her dinin kendine özgü tabirleridir. Mesela fasık, sapık, münafık İslam'a özgü tabirlerdir. Bütün bu tabirler din bahsinde bugünkü dünyanın, din adına sergilenen sarsıcı kötülükleri, cinayetleri, bühtanları, insan hakkı ihlallerini yadırgayan insanların sıkıntılarına cevap getirememektedir. Din adına veya dine sığınarak kötülük yapanları, bugünkü dünyanın anlayacağı şekilde deşifre edecek ama onların kötülüklerini dile getirirken dindarın haklarını zedelemeyecek, dinin gerçeğine saygıya zarar vermeyecek yeni bir tanımlamaya, yeni bir tabir ve terime ihtiyaç vardır. Denebilir ki, dine aykırı işler yapanları, günahları ifade eden sözcükleri kullanarak deşifre edelim. Yeni tabirler icat etmenin ne anlamı var? Bu savun isabetli olduğuna inananlardan değiliz. Gelişen ve değişen hayat şartlarının yarattığı karmaşa içerisinde dinin itibarını kullanarak dine aykırılık sergileyenleri ifade etmede, alışılmış tabirler ilahiyatçı olmayan çevreleri tatmin etmemekte, onların bilinçlenmesine katkı verememektedir. Böyle olunca da bu çevreler şu iki kategorik tavrı sergileyerek yeni sıkıntıların sebebi olmaktalar. Ya dine tamamen cephe alarak dine ve kendilerine yazık etmekteler, yahut da din adına sergilenen kötülüklerin faillerine katılarak hem dine hem insanlığa zarar vermekteler. Çağdaş kuşaklar, din perdesi altında sahtekarlık üretenlerin herkesin anlayacağı bir dille deşifre edilmesine, bu sahtekarlıkla mücadele için de yeni bir stratejinin belirlenmesine ihtiyaç duymaktalar. Bu ihtiyaç, özellikle son çeyrek yüzyılda din adına sergilenen terörün belirginleştirdiği bir ihtiyaç oldu. Filan dine, özellikle İslam'a mensup insanlar, bir terör cinayetine karıştıklarında dünya geneli, özellikle İslam'dan nefret eden Batı, bunu hemen İslami terör veya İslamcı terör olarak damgalayıp propaganda etti. Bunun ardından birileri çıkıp İslam'ın özgün manifestosunu, mirasını kanıt göstererek bu dinin terör dini olmadığını haklı olarak savundu. Ama iş bununla bitmedi. Ertesi hafta bir Hristiyan grup bir terör eylemine imza attı. Bu kez birileri çıkıp Hristiyan terörü veya kilise terörü demeye başladı. Netice olarak farkına vararak veya varmayarak bütün dinleri birer terör kaynağı gibi lanse eden bir gelenek oluştu. Bu dinlere de, insanlığa da büyük bir haksızlıktı. Ne İslam, ne de Hristiyanlık, hatta herhangi bir din terörün kaynağı olamaz. O halde bu dinlerin gerçek mensupları yani dindarları terörist olamaz. Ama her dinde bazı yorumlar ve bazı kişiler terörün üreticisi, hatta faili olabilirler. Bu ikisini nasıl ayıracağız? Din adına terör işlenmiyor desek olaylar bizi yalanlayacak çünkü din adına terör işleniyor. Dinler terör üretiyor desek bu kez de dinlerin kitapları ve buyrukları bizi yalanlayacaktır çünkü o kitaplar ve o buyruklar cana kıymayı yasaklıyor. O halde öyle bir tabir kullanmalıyız ki hem terörüne dini araç yapanların bu istismarları deşifre edilsin hem de dinlerin gerçek yapıları aklansın. Son birkaç yıldır politikacılar, insan hakları öncüleri ve bu satırların yazarı gibi bazı ilahiyatçı düşünürler, dinci terör veya dincilik tabirini öne çıkarmaya başladı. İstanbul'da ağır tahripler yapan sinagog ve Maslak iş merkezini bombalama olayları yaşandığında, biraz önce de dindiğimiz tartışma tüm hararetiyle ekranlara oturmuştu. Biz o sırada Star gazetesinde köşe yazıyorduk. Bir yazımızda şöyle bir teklif getirdik. Filan veya falan dinin mensupları dinsel gerekçelere dayandırarak bir terör olayı sergilediklerinde bunu o dine isnat etmeyelim. Bunun yerine dindarların rahatsız olmayacakları ortak bir tabir kullanalım. Dinci terör. Bu tabiri kullandığımızda terör dine değil, dini terör aracı yapana nispet edilmiş olacaktır. Böylece dinin samimi mensubu dindarla o dini çıkar veya siyasetlerini araç yapan samimiyetsizleri birbirinden ayırmış olacağız. Tarih boyunca işlemekte olan dindar-dinci polaritesi, dillendirildiğinde herkes, ilahiyat mirasının girift labirentlerine dalmak zorunda kalmadan meseleyi rahatça kavrayabilecektir. Star gazetesindeki teklifimizin etkili bir yansımasına, aynı gün İstanbul terör olaylarına değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında tanık olduk. Haklı ve isabetli olarak şu yolda konuştu. Bu olayları yapanların kimlikleri Müslüman kimliği diye biz buna İslami terör diyemeyiz. Bu, İslam'a haksızlık olur. Bu tür olaylar her dine mensup terörist tarafından işlenebiliyor. Bunlar o dinin terörü değildir. Bunlar olsa olsa dinci terördür. İstanbul'daki de İslami terör değil, dinci terördür. Dine sığınarak yapılan kötülükleri o günden sonra en azından önemli bir kesim dincilik veya dinci tabirini kullanarak nitelemeye başladı. Elinizdeki eser, o günlerde açtığımız dincilik dosyasının birkaç yıl içerisinde kitaplaşmış şeklidir. O dosyayı açtıktan sonra Kur'an'ı ve İslam fıkıh mirasını yeniden taradık. Dinler tarihini yeni bir değerlendirmeye aldık. Vardığımız sonuç, dine dayanarak, dini araç yaparak sergilenen kötülüklerin tümünü ifade için kullanabilecek en isabetli tabirin dincilik tabiri olduğu şeklinde bir sonuçtu. Biz, mesela Kur'an'ın namazı bir yandan insanı Allah'a en çok yaklaştıran bir tür miraç ibadet olarak tanıttığını, öte yandan namaz kılan bazı kişileri ağır biçimde lanetlediğini gördük. Maun suresi. Yine Kur'an'ın bazı namazlı kişilerin bazı suçları işlemeleri halinde öyle sıradan günahkar olarak anılmak yerine dini inkarla nitelendirilmeleri gerektiğine vurgu yaptığını da tespit ettik. Durum şu. Aynı namazı hatta aynı camide aynı safta kılan iki adamdan biri Allah'a yaklaşmakta, ötekisi lanetlenmiş olmakla sıfatlanabiliyor. Bu ikisini nasıl ayıracağız? Yoksa ikisini eşit görerek lanetlik adamla rahmet adama aynı muameleyi mi yapacağız? Dinciler, neticede ikisi de namaz kılıyor, ikisine de aynı muameleyi yapalım diyorlar. Yani namazın hatırı için Allah'ın hatırını yerle bir edelim demeye getiriyorlar. Ayrımı biz değil, dini gönderip namazı emreden kudret yapıyor. O yapmışsa bize düşen, ayrımın hikmetini kavrayıp gereğini yapmaktır. İşi safsaklamak değil. Belli ki, fotoğrafları itibariyle ikisi de namaz kılan bu iki insanın esas kimlikleri, ruhları, amaçları tamamen farklıdır. Birisi dindar, yani dinin amacına uygun hareket eden dürüst, samimi tip. Ötekisi sahtekar, yani dini ve namazı maske yaparak halkı aldatan, çıkarlarını sağlamak dışında bir amacı olmayan tip. Lanetli namazı kılan tipe dindar dersek yakamıza din yapışır. Kafir dersek aforozculukla suçlanırız. Kimseyi inandıramayız çünkü adam camide ve sabah akşam namaz kılıyor. Bu adam teknik tabirler açısından kafir değildir ama işin gerçeği bakımından kafirin en yamanıdır. Peki ne yapacağız? Kur'an bize bir çıkış yolu göstermekte ve dinler tarihinde sadece kendisinin getirdiği bir terminoloji bahşetmektedir. Dindara karşı dinci, dindarlığa karşı dincilik. Hiç kimse şöyle bir aldatmacaya gidemez. Efendim, Kur'an'ın neresinde dinci diye bir tabir geçiyor. Evet, öyle bir tabir geçmiyor. Ama Kur'an'da dindar tabiri de geçmiyor. Buna bakarak dindar diye bir şey yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde dindarın karşıtı neyse dinci odur. Dindarın karşıtı kafir değildir. Olsa olsa riyakar diyebiliriz ama o da çok kaypak, sulandırılmaya çok müsait bir tabirdir. Dindar-dinci polaritesi, insanlığın asırlardır maruz bulunduğu belayı kavrayıp aşmada en ideal polaritedir ve bu polariteyi Kur'an'a borçluyuz. Özellikle Maun suresine. Bu mucizeler mucizesi surenin getirdiği bu polaritenin ayrıntılarını biz Maun suresi tefsiri adlı eserimizde insanlığın önüne koyduk. Mümin-Müslim ayrımının mucizevi önemi. Dincilik kavramı üzerinde çalışırken şunu da gördük. Kur'an, üzerinde olduğumuz meselede bize bir büyük dayanak daha bahşetmektedir. Mümin ile Müslim'in aynı şeyler olmadığı gerçeği. Şöyle diyor Kur'an. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Ancak Müslüman olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Hucurat 14. Bu ayetten çıkan sonuçlar şunlardır. Her Müslümanım diyen Allah'a gerçekten teslim olmuş mümin değildir. Mümin olamayan ama Müslümanım diyenlerin bu beyanları da tamamen anlamsız olmayacaktır. Onlara Müslüman toplumun bireyleri olarak muamele edilecek ama Allah katındaki durumları müminlerinki gibi olmayacaktır. Her mümin aynı zamanda Müslümandır. Ama her Müslüman aynı zamanda mümin değildir. İman dediğimiz erdirici değerin Tanrı katındaki varlığını ispat için nüfus kağıdı yeterli değildir. Tanrı, imanın varlığını onun bunun sözü veya damgasıyla değil, kendi kararıyla belirleyecektir. Biz bu ayete dayanarak ve Maun suresinin verilerini dikkate alarak şu tespiti yapıyoruz. Dış görünüşü, kimlik belgesi bakımından dindar olarak görülen ve görünen birçok insan gerçekte dinci, hatta münkir ve müşrik olabilmektedir. Dine aykırılıkları geleneksel tabirleri kullanarak deşifre ettiğinizde, itham edilenler aynı tabirleri kullanarak sizi suçlamaktadır. Bunun sonucunda dinler tarihinin en büyük şikayet konusu olan aforoz ve karşı aforoz mekanizması işlemeye başlamakta ve problemi çözecek reçete üretilememektedir. Yani kısır döngüye düşülmektedir. Dahası, din adına şer üretenler, bu terminolojik karmaşa içerisinde hem insanlığın hem de dindarların canını yakmaya devam etmekteler. Dinciliğin aşılmasında hüccet ve kudret birlikteliği şarttır. Dincilik tek başına ne kudretle, maddi güçle aşılabilir, ne de hüccetle, yani bilim kültür gücüyle. Dincilik, hücceti beraberine almış kudretle aşılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hatalarından biri de burada yatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve onun Atatürk'ten sonraki kadroları, dinciliği kudretle aşabileceklerini sanarak büyük hata işlediler ve perişan oldular. Şimdiki zamanlarda ise dinciliği hüccetle aşabileceğini sananların hatalarıyla yüz yüzeyiz. Biz bu konudaki düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi "Ben Atatürk'ün yanında olsaydım" adlı eserimizde ortaya koyduk. Bugünkü dünya, o arada bugünkü Türkiye, dinciliği kudretle birleşmiş hücceti veya hüccetle birleşmiş kudreti işleterek aşabilir. Bu söylemin ne anlama geldiğini bu eseri okuduğunuzda büyük ölçüde öğrenmiş olacaksınız. Daha ayrıntılı bir öğrenme için din maskeli dinsizliği deşifre eden sure, Maun suresi ve tefsiri adlı eserimizin de okunması gerekecektir. 1. Bölüm Kur'an'a göre din ve dindarlık. Kur'an'a göre dinin mahiyeti. İnsanın varlık ve oluş hakkında oluşturduğu ilk soru bizzat kendisiyle ilgili şu sorudur. İnsan nedir? Yani esas soru insanın bizzat kendisidir. Paul Tillich. İslam bilginlerinin din tanımlarından çıkan sonuçlar. Batılı bir yazar batıda yapılan din tanımlarını sıralarsak bunlar yüzleri bulur. Louis Pelle, Le Sentiment, Religio et la religion diyor. Oysa ki muhtelif İslam bilginlerince yapılan din tanımları konuya geniş veya dar açıdan bakmış olmanın dışında hemen hemen hiç fark arz etmezler. Bu tanımlar, hareket noktaları Kur'an'ın verileri olduğu için İslam dininin bütün özelliklerini vermektedirler. Klasik devrin en büyük ilmi kelam bilginlerinden biri olan Bakıllani, ölüm 404-1013, dini şöyle tanımlıyor. Din, Allah'a teslimiyet ve onun önünde boyun eğmektir. Bakıllani, Et-Temhid, 360. Ehl-i Sünnet düşüncesinin en titiz savunucularından biri olan İbn Teymiye, ölüm 728-1327, dini şu şekilde tanımlamaktadır. Din, Allah'ın insanlığa yönelik hükümler halinde kanunlaştırdığı buyrukların tamamıdır. İbn Teymiye, El-Es'ile vel-Ecvibe, 8. Tarih içinde İslam bilginlerinin verdikleri din tanımları, akaid kitaplarının ortaklaşa tekrarladıkları şu iki cümlede ifadesini bulmuş ve bu iki tanım hemen hemen resmi olma özelliğini kazanmıştır. A. Din bir ilahi buyruklar bütünüdür ki, akıl sahiplerini kendi serbest seçenekleriyle doğrudan doğruya hayra iletir. Likani, Cevheretü Tevhid, din maddesi. B. Din, akıl sahiplerini peygamberin tebligatını kabule çağıran bir tanrısal buyruklar manzumesidir. Cürcani, Tarifat, din maddesi. Bu tanımlarda ortak noktalar halinde dikkatimizi çeken ve dinsel düşünce hayatında dinin ayrılmaz unsurları olarak kabul edilen temel özellikleri görelim. 1. Din bir ilahi konumdur. İslam düşüncesinin az önce kaydettiğimiz din tanımlarında belirginleşen din kavramı her şeyden önce vahiy ürünü bir kuruma işaret eder. Bu gerçek İslam düşüncesinde şu cümleyle formüle edilmiştir. Dinin koyucusu yalnız Allah'tır. Allah sözüyle özellikleri Kur'an tarafından belirlenen yaratıcı kudretin amaçlandığı açıktır. Dinin vahiy kaynaklı oluşu, İslam ilahiyatında din bahsinin en önemli ilkesini ifade eder. Yani din adı altında toplanabilecek esaslar, beşer akıl ve idrakinin ürünü olamaz. Bu ilkenin pratik sonucu şu olmaktadır. Vahiy alanı içine alınan konularda söz sahibi yalnız Allah'tır. Böyle olunca da vahyin düzenlediği konularda reformdan söz edilemeyeceği kabul edilmiştir. Şöyle düşünülmüştür. Reform, reforme veya ıslah, restorasyon diye adlandırılan müdahale, dinle ilgili bazı konularda zaman ve mekana göre yapılan ve esasında aklın düzenleme alanı içine giren faaliyetlerdir. Bu, dinde yani vahye dayalı tespitlerde değil, dinin yorumlanmasında yani aklın dine bakış tarzında düzeltmeler yapmaktadır. Asli kaynağı bakımından din, tamamen yaratıcının tek elinde olduğu için insanın ona dokunması söz konusu değildir. Çünkü, katıksız ve eskimez din yalnız Allah'ındır. Zümer 3. Din gününün sahibi Allah'tır. Fatiha 4. Zamanların değişmesiyle hükümlerin değişmesi kaçınılmazdır. Mecelle, Genel Kasım, madde 39. Formülü elbette ki geçerlidir. Kur'an'da da bu onaylanmaktadır. Ancak bununla amaçlanan, vahyin din olarak belirlediği veriler, sabiteler değil, gelişme ve değişmeye açık tuttuğu hükümler, yani değişkenlerdir. Kur'an elbette ki böyle bir alanda içermektedir. Biz bu alana içtihada açık veya tarihselliğin öne çıktığı alan diyoruz. Dahası, Kur'an verilerinin büyük kısmı bu alana ilişkin buyruklardır. Burada büyük din bilgini Sufi Aynul Kudat Hemedani, ölüm 525-1130, tarafından isabetle kullanılan rükun ve şart ayrımına işaret etmek isteriz. Şöyle diyor. Fıkıhçılar tarafından rükun, hükmün kendisiyle tamamlandığı şey, şart ise hükmün işletilmesi için bulunması zorunlu olan şey diye tanımlanır. Hemedani, Mektubat 23. Hemedani, rükünü, mesela görme olayında göze, şartı ise kandil veya güneş ışığına benzeterek şu sonuca varıyor. İdrak gözdedir, kandil veya güneş ışığında değil. Bu tespiti konumuza uygularsak şöyle diyebiliriz. Din bahsinde vahyin getirdiği sabiteler rüküm, aklın bunlara getirdiği yorumlarsa şart mertebesindedir. İnsan rükünler üzerinde oynayamaz. Şartlar üzerinde fikir üretmek ise esasen vahyin istediği bir faaliyettir. Vahye dayalı katıksız dinle insanoğlunun din adı altında kümelendirdiği ve bizim diyanet veya şeriat dediğimiz geniş ve değişken alanı birbirinden ayırmak gerekir. Diyanet, sadece vahye dayalı katıksız dini değil, din adına insan idrakinin getirdiği yorumlar bütününü de içeren çok geniş bir alandır. Bu geniş alanda zamanların ve mekanların değişmesiyle hükümler, başka bir deyimle şartlar değişir. Bu anlamda din, halkın başvurduğu ilmihal kitaplarından ibarettir. Oysa ki ilmihal kitaplarının içerdiği verilerin pek çoğu, katıksız dinden çok diyanet alanının örfün ürünleridir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 26.